Jennifer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar. Bugün 3 Ağustos 2022 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem yüklü. Dün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a meşakkatli yolculuğunda bırakmıştık. Yayın bitti. Sonra herkes Pelosi'nin uçağını izlemeye başladı. Malezya'dan yola çıktı, güneye indi, Filipinleri güneyden kuzeye geçti ve Çin hava sahasını da aşarak, çünkü öyle hava sahasını kapattıklarını duyurmuşlardı, Çin'in kaldırdığı uçaklara rağmen Tayvan adasına, Taipei'ye indi Nancy Pelosi. Çin'in sert tepkileri oldu Asya'da, Ukrayna krizinden sonra Avrupa'da, Asya'da ABD ve Çin arasında bir çatışma beklense arttı. Elbette Çin liderliği Nancy Pelosi'yi taşıdığı söylenen uçağı vurmadı ama zorla indirmeye de kalkışmadı. Pek çok tartışma oldu. Çin'den pek çok açıklama geldi bunun arkasından. Belki Çin açısından Amerika ile bir deneyim yaşanmış oldu diyebiliriz. Gerçekten ilginç gelişmelerdi. Bugün gündem yüklü tabii ki Avrupa'dan Ukrayna krizi başta olmak üzere pek çok başlığı aktaracağım size ama dikkatimizi dünden kalan krize çevireceğiz. Tayvan bölgesinde Çin hükümeti Pelosi 19 saat sonra Tayvan adasını terk etti ama etrafında geniş çaplı bir tatbikat başlatıldı ve adeta bir abluka söz konusu. Bu abluka nereye gidecek, ne kadar sürecek? Zaten Tayvan'da da Çinliler yaşıyor. Birleşmiş Milletler'de Tayvan'ı Çin yönetimi resmi olarak temsil ediyor. Amerikan yönetimi ise Tayvan'a özgürlük götürmeye çalıştığını her zaman olduğu gibi söylemleriyle dile getiriyor. Böyle bir resim var önümüzde. Programın ikinci yarısında Çin'i yakından takip eden gazeteci yazar Gökhan Göçmen konuğum olacak. Bu işin Çin'de nasıl algılandığını, neden Pelosi'nin ziyaretine itiraz edildiğini tarihsel bağlamıyla konuşmaya çalışacağız ve tabii bundan sonraki durum, bundan sonra neler olabilire bakmaya çalışacağız birlikte. Dünyadan diğer başlıkları da tabii aktaracağım size. Olaf Scholz, Almanya Başbakanı, dün açıklandığı gibi tribün ziyaretine çıktı, öyle diyelim. Doğalgaz tartışmaları var Avrupa'da. Rusya'ya açılan ekonomik savaşın sonucu olarak ciddi bir enerji krizi kış yaklaştıkça hissediliyor. Elektrik faturaları ikiye katlanacak diyeceksiniz. Türkiye'de biz yaşıyoruz bunları. Anlaşılan Avrupalılar da artık alışacaklar. Öyle bir resim var. Bu koşullarda tabii Kuzey Akım 2'nin gaz akışının azalması ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bakımı gereken tribünler meselesi vardı. Olaf Scholz gitti. Yerinde tribünleri ziyaret etti. Rusya'nın bunu bir araç olarak kullandığı iddialarını dile getirdi. Yaptırımlara tabi değil diyorlar. Böyle bir resim var. Öte yandan G7 Rusya petrolü için tavan fiyat çabalarını devam ettiriyor. Nasıl olacak da olacak onu tam olarak bilemiyoruz. Oradan da notlar var. Hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere bugün. Orta Doğu'da da dikkatler tabi Irak'a çevrilmiş durumda. Sadr grubu parlamento işgalini devam ettiriyor. Herhalde Ekim seçimlerinden istedikleri sonucu. Yani bu Amerika'nın çizdirdiği anayasayla, yaptırdığı anayasayla Irak'ta bir hükümet kurmak zaten imkansız. Dolayısıyla erken seçim olsa ne değişecek onu da bilemiyoruz. Ama Sadr grubu bunu zorluyor gibi gözüküyor. Onu da aktarmaya çalışacağım. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim yine. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımızdan bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik web sitesine girerseniz radyoyu tıkladığınız anda Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine cep telefonu uygulamasıyla aynı şekilde Telegram hesabında az önce paylaştım. Hesabınız varsa Telegram'da sadece Radyo Sputnik'e katıl butonuna basarak bizi her gün rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım eksene. Evet, şimdi önce Ukrayna notlarını aktaralım. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Sözcüsü Vadim Skibitski öyle bir laf etti ki aslında buradan Donetsk'teki bu en son Yelenovka'daki gözaltı merkezi dahil her yerin Amerika'nın istihbaratı sayesinde vurulduğu, oradan onay alınarak vurulduğunu dile getirdi. Dolayısıyla Rusya Federasyonu da söylediklerinin ispatlandığını dile getiriyor. En son bu Yelenovka'yı da Amerikalılar vurmuş oluyorlar. Tabii orada savaş suçluları vardı Mariupol'deki, onların böylece gerçi yargılanmalarına devam ediliyor pek çok insanın ama böyle bir stratejik hedef olduğu yolundaki Rusya'nın tutumunu doğrulayan lafları da Ukraynalı yetkiliden işitmiş olduk. Sahada açıkçası önemli gelişmeler de var. Peski köyü oldukça kritik. Bahmut noktasında haritaya bakarsanız anlayacaksınız. O hat bu arada Ukrayna İç Savaşı'nın başladığı 2014'ten bu yana çok sıkı tahkim edilmiş bir yerde ama Ukrayna savunması çöküyor. Zelenski de bu konuda açıklamalar yaptı. Dün Avdiyka bölgesi çökmüş vaziyette. Küçük çaplı bir karşı saldırıda küçük bir Pokrovskoye köyünü Ukrayna ordusu ele almış yeniden ama büyük ölçüde savunma Donbas hattında çökmek üzere. Dmitri Peskov'dan açıklama geldi bugün Kremlin sözcüsünden. Rusya'nın kendisinin bildirdiği ve iyi bilinen şartlara göre barışçı çözüme hazır olduğunu dile getirmiş. Bu koşullarda Ukrayna tarafının şartlarını çok iyi bildiğini söylüyor. Öyle ya da böyle bu şartlar sağlanacak diye de eklemiş vaziyette. Zelenski NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Ağır silah tedariki ihtiyacımız var, çöküyoruz, yandık bittik, kül olduk deve getirdi aslında. Madrid'de vaat edilen bir takım ölümcül olmayan silahlar vardı. Nedir bunlar çözemiyorum doğrusu, çünkü Donetsk'e habire mayın fırlatıyorlar. HIMARS sistemleriyle sivil alanları da vuruyorlar. Tabii oradaki Rusça konuşan ve Rus asıllı nüfus çok da umurlarında olmadığı için daha kolay işleri. Bir an önce ağır silah gerekliliği konusunda bilgilendirmiş NATO Genel Sekreterine. Bir de tahıl meseleleri de konuşulmuş anladığım kadarıyla. Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Mayıs'ın açıklamaları var. Askeri destek konusunda dengeyi tutturmaları gerektiğini söylemiş kendisi. Temkinli olmak lazım diye de vurgu yapmış. Almanya'nın ağır silahları biraz nazlanarak teslim ettiğinden şikayet ediyordu Ukrayna tarafı. Sadece ağır silah değil tabii, artık Ukrayna'yı besliyorlar. Avrupalı vergi mükellefleri Ukrayna yönetiminin bedelini ödemek durumundalar tabii ki stratejik olarak Rusya'ya karşı kullandıkları için. Kiev'deki yönetimde Merkez Bankası Başkanı Oleg Churia Financial Times gazetesine konuşmuş, demiş ki bize ayda 4-5 milyar dolar çıkmanız lazım. Çok şahane valla. Böyle bir savaşa sokuyorsunuz ülkenizi, sonra Avrupalılar ayda 4-5 milyar trink diye ödüyorlar size. Yani bundan iyisi Ukrayna elitleri açısından daha ne olabilir diye düşünüyorum. Tabii bunların ne kadarı vatandaşlarına gidiyor tartışmalı. Tahılı yurt dışına çıkartıyorlar ama sosyal medyada çarşaf çarşaf görüntüleri yayınlanıyor. Kuyruklarda ekmek yok, ekmek bekliyor Ukraynalılar. Tahılı önce kendi vatandaşlarını beslemek için harcasalar belki daha hayırlı bir şey yapmış da tabii olabilirler. Evet, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, anladığım kadarıyla Polonyalılar zaten Ukrayna haritası artık eski hale dönmeyecek. Biz de şimdiden yavaş yavaş Ukrayna ile birleşme çabası içerisinde olalım diye düşünüyor. Bu konuda özel yasa da çıkartıldı Polonya vatandaşları için. Duda Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşmuş. Eğer Putin'in planlarına Ukrayna direnmezse Polonya ve Baltık ülkelerinin de tehdit altında kalacağını söylemiş. Ha, çok da umurlarındaydı Rusya gitsin de Polonyalıları işgal etsin, hakikaten enteresan. Tabii Nazizm ayrı bir şey biliyorsunuz, 2. Dünya Savaşı'nda Nazizm bu ülkelerde hakim hale gelmişti. Sonrası malum, her ne kadar tarihten tarihler 20. yüzyıl tarihini topyekün silmek gibi bir takım hedefler olduğu anlaşılsa bile en azından herkesin aklında bunlar silinebilecek gibi değil. Rusya Savunma Bakanlığı bu arada Polonya'dan gelen silahların bulunduğu depoyu Lviv'de hassas teknolojili silahlarla nokta atışıyla vurup yok etmiş. Polonyalılar veriyor, Amerikalılar gönderiyor, Rusya Federasyonu ordusu vuruyor. Öyle söylemekte herhalde bir sakınca olmasa gerek. Evet, tahıl anlaşması 22 Temmuz'da İstanbul'da yapıldı. İlk gemi Odessa'dan yola çıktı. 27 bin ton mısır yüklü gemi Razoni ismi, Sierra Leone bayraklı gemi. İşte burada Demirciköy'de demirledi. Bu sabah saatlerinde ortak oluşturulan ortak mekanizma icabı denetim yapıldı. Silah vesaire, artık herhalde silah çıkartacak halleri de yok. Bu kuru yük gemisi Lübnan'a doğru yola çıkacak. Zelenski de açıklama yaptı. Tahıl ihracatını düzenli ve sürekli hale getirmek istiyoruz gibi bir açıklama bu. Ruslarla ilgili yine dünya çapında Batı dünyasının öncülük ettiği ayrımcılık ve ırkçılık kampanyası devam ediyor efendim. Pek çok ölmüş gitmiş Rus müzisyenleri, Rusya şarkıları, opera sanatçıları, sporcuları. Yani düşünün, Amerika 30 yıldır her yeri yaktı, yıktı, işgal etti, yapmadı, kalmadı. Kimse kendilerine dokunamadı. Bir, bu arada Amerikan politikalarından her Amerikan vatandaşı sorumlu değil. Tabii ki böyle bir şey olabilir mi? Ama bu vakada oluyor. En son efendim TOEFL sistemi vardı. İngilizce test sınavını düzenlerler. ETS şirketi Ruslara yasak koymuş. Siz sınava giremezsiniz İngilizce biliyor olsanız da diye. Böyle bir Batı dünyasının pop nazizmi, pop ırkçılığı diyelim. Artık böyle raddelere, ironiyle söylüyorum tabii bunu. Alenen ırkçılık var burada çünkü. Bu raddelere varmış durumda. Yeni yaptırımlar da açıklandı. Amerikan Hazine Ticaret Bakanlığı havayolu şirketlerine ait 25 uçağı yaptırım listesine eklemişler Rusya havayolu şirketleri. Bunların içerisinde A320, A321, 330 tipi uçaklar var. Teknik bakımları yapılamayacak, çok şahane, sivil havacılığı baltalamak için. Yani arıza yapsa teknik bakımı da yapılmayacak, sivil insanlar ölebilirler. Tabii mümkün böyle şeyler, Batı hegemonyasını sürdürmek için her yol mübah zaten. Ayrıca bir takım girişimciler, kuruluşlar, kömür enerji şirketi, çelik boru şirketi, metalürji şirketi, ne ararsanız var. Bunların hepsi, Mariupol'ün belediye başkanı Ivashenko var, efendim Herson bölgesinin yeni idaresi var, fizik teknoloji enstitüsüne yaptırım var. Yani sivil alanda da bütün bağları kopartacak şekilde. Ayrıca bir Rusya'da orduyla bağlantılı senatörler vesaire, üst düzey yetkililerle ilgili vize yaptırımları, hepsini devreye sokmuşlar. Bir de tabii Amerika'da senato geçen hafta Rusya'yı terör devleti ilan etmek gibi bir girişimde bulunmuştu. Böyle bir tasarı kabul etti. Anthony Blinken'ın bunu şimdilik engellediği söyleniyor ama kim bilebilir ki, Amerikalılar biliyorsunuz dünyada istediklerini yapma lüksüne ve ayrıcalığına sahip tek ülke. Dolayısıyla Amerikan Dışişleri Bakanı duruma göre istediği ülkeyi, istediği halkı böyle ilan edebilir, çok kolaylıkla yapabilir böyle bir şey. Zaharova açıklama yapmış, böyle bir durumun diplomatik ilişkileri topyekün kopartacağını söylemiş. Bir daha artık Lavrov'u aramayın yani demeye de gelebilir bütün bu olup bitenler. Sert tepki göstermiş tabii ki. Anketler, Gallup'un araştırması var Amerika'da. Amerikalıların %1'i Rusya'yı Amerika için tehdit olarak görüyor. Gallup'un 5-26 Temmuz araştırmasına göre. Hatta Çin'de öyle. %1'den daha az en büyük sorunlar listesinde. Tabii Amerikan vatandaşlarının en büyük sorunu enflasyon. %17 bu görüşteymiş Gallup'a göre. Kamu yönetimi sorunları %17. Ekonominin durumu %12. %8 kürtaj yasağı, %6 göçmenlik ve silah kontrolünden endişe ediyormuş. Yani Rusya ve Çin Amerikan halkı için tehdit olarak pek görünmüyor. En azından Gallup'un anketine göre. Ama yönetim başka tabii. Şimdi en son NATO üyeliği, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği zaten onaylandı son zirvede. Parlamentolarda nihai onayların çıkması lazım üye ülkelerin. Türkiye hala onaylamayan ülke, şartların gerçekleşmesini bekliyor. Ama Fransa'da Temmuz sonunda Senato onay vermişti. Şimdi Ulusal Meclis'te İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik protokolünü onayladı. 48 hayır oyu çıkmış, 209 evet çıkmış. Cumhuriyetçiler, Sosyalist Parti, Yeşiller hepsi destek vermiş. Bir tek boyun eğmeyen Fransa daha sol kanatta yer alan karşı çıkmış. Bir de Ulusal Birlik Partisi, işte aşırı sağcı parti dedikleri, onlar karşı çıkmamışlar, çekimser kalmışlar Marine Le Pen'in. Evet, Fransa'da böyle bir durum. Şimdi ekonomik etkilere gideceğim ama ondan önce Amerikan Temsilciler Meclisi'nin 82 yaşındaki lideri Nancy Pelosi'nin müthiş Tayvan ziyareti. Çok meşakkatli bir yolculuk oldu. Hint-Pasifik turunda resmi programda tabii yer almadı. Yani bunu sakız gibi istediğiniz yere çekebilirsiniz. Zaten yani gidemeseydi yoktu. Zaten programda olacaktı. Şimdi böyle göstere göstere gitti demek lazım. Hakkını da teslim etmek lazım. Bütün Filipinleri dolaşarak böyle güneye doğru Çin'in hava sahasından kaçınarak, hava sahası ilan ettikleri yerden kaçınarak güneye doğru inip böyle Filipinlerin ta oralardan yukarılara çıktılar. Ve tek Çin politikasına Beyaz Saray'ın biz bağlı kalmaya devam ediyoruz açıklamaları altında Taipei'ye indiler. 1997'den bu yana bir ilk. İlk defa böyle bir üst düzey devlet yetkilisi, 3 numaralı isim ziyaret etmiş oldu. Birazdan Gökhan Göçmen'le konuşacağız bunun yankılarını. Çin'in neden buna bu kadar itiraz ettiğini anlamaya çalışacağız ama dün epey ben Eksen'in yayını bitirdikten sonra bilgisayar karşısına ayrılamadım bile. Meşakkatli biz de oturduk. Flight Radar'dan on binlerce insan kadının uçağını dakika dakika izlediler. Boeing C-40C tipi uçak. Dolambaçlı yollardan Songhan Uluslararası Havaalanı'na indiği kulede işte ışıklı hoş geldin vesaire karşılamaları. 19 saat kaldı Nancy Pelosi kongre heyeti 6 kişi toplam 5 kişilik bir heyet de vardı. Tabii Çin sonuna kadar itiraz etti, açıklama üstüne açıklama yapıldı, ateşle oynamak demişti Çin yönetimi. Pelosi gitmesini tabii makaleler filan yayınlayarak gerekçelendirdi. Çin Komünist Partisi'nin saldırgan politikaları, Tayvan'ın özgürlüğü, efendim kendisinin 91'de rejim değişikliği, aslında Amerika Çin'de rejim değişikliği istiyor. Çin'de bir Amerika kurulmasını istiyor. En güzel Amerika'nın sistemi, öyle düşünüyorlar. Amerikalılar çok çok üstün görüyorlar kendilerini. Amerika'da biliyorsunuz her şey çok şahane. Hiç kriz de yok, yoksulluk yok, ırk ayrımcılığı yok. Herkes masal gibi bir dünyada yaşıyor Amerika'da. O yüzden o kadar iyi niyetliler ki Çin de öyle yaşasın, Çinliler de öyle yaşasın istiyorlar. Tayvan'daki Çinliler de bu arada. Tayvan böyle hani bin yıllık Çin kültürüyle bezeli bir yerde değil. Tabii devrimden sonra milliyetçi Çinlilerin kaçıp Kuomintang yönetiminin oluşturduğu Tayvan. Ama Çinliler ince ince 1970'lerden itibaren Birleşmiş Milletler'e ve Amerika'ya da kabul ettirdiler. Tayvan'ın resmi temsilcisi Çin Halk Cumhuriyeti. Amerikalılar bir takım yasalarla arkadan dolanarak Tayvan'ı böyle biraz kapitalist dünyanın, liberal dünyanın parçası kılma çabası içerisinde oldular. Evet, ÇKP'yi eleştirip Amerika'da ayrıca iki partinin de arkasında olduğunu vurgulamış. Kimileri işte Nancy Pelosi tek başına gitti falan diyor ama vallahi ben hiç ihtimal vermiyorum. Bu tamamen planlı, programlı yapılmış bir şey gibime geliyor. Yani bu bir iddia tabii ki, tamamen benim değerlendirmem. Ve başardı Amerikan devleti hakikaten Çin'in stratejik sabrını da epey zorlayarak. Egemenlik ihlali de yapmadık da tutarlıyız efendim, sizin kavgacı söylemleriniz bizi yıldırmayacak gibi. Yani çok tuhaf da bir resim var tabii ki. Pelosi Tayvan'ı yalnız bırakmayacağız diyor. Yani Amerika'nın bilmem kaçıncı eyaleti mi olsa acaba Tayvan diye insan düşünmüyor değil. Dünya görüşü, bugün dünya demokrasi ve otokrasi arasında seçimle karşı karşıyaymış. Bakınız, hiç ekonomik sıkıntılar, paylaşım sorunları falan yok. Bunların hiçbirisi yok. Amerika'nın bakış açısından Amerikan tipi bir demokrasi son derece eşitsiz. Yoksulluk özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk, gericilik başta olmak üzere pek çok soruna yol açıyor Amerika'nın neoliberal dünyası, ama önemli değil bunlar. Özgürlük, demokrasi ve otokrasi olarak sunuluyor. Böyle demiş, kararlılığını dile getirmiş Tsai Ing-wen Tayvan lideriyle görüşmesinde. Tayvan'ın geri adım atmayacağını vurguluyor Tayvanlı yetkililer de. Böyle bir mesele. Ayrıca şunu da söylüyor Pelosi. Tiananmen Meydanı'nda bir eylem yapmıştı o dönemde. Çin'deki sosyalist yönetimi devirme, rejimi değiştirme mücadelesi. Eski tabii, tıpkı Rusya'da Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi görüntüleri de sızmıştı. Orada pankart açmaya çalışıp Çinli yetkililer tarafından tabii ki engellendikleri bir görüntüydü, videoydu. Odak noktası aynı Truman diyor. İnsan hakları ve haydut ülkelere tehlikeli teknoloji transferleriyle ilgili. Ne demek istiyor? Acaba çip meselesi, şu Amerika'da yeni çip yasası falan var, onlarla mı ilgili diye insan... Yani Amerika'nın bütün insan hakları dosyasının arkasında mutlaka bir ekonomik çıkar vardır. Hayatta ekonomik çıkarsız onu bezeyen bir şeydir. Mümkün değil. Böyle mesajları buna yormamak da imkansız doğrusu. Çip meselesi. Yakın zamanda da tasarı kabul ettiler. Tayvan'ın da bu çip sektöründe çok önde gelen bir yeri olduğunu anımsamak gerekiyor. Evet, bütün bunlar karşısında Çin son anda uçağa müdahale eder mi diye herkesi ne yapacak? Temsilciler Meclisi Başkanı'nın uçağını mı vuracaklar? Hayır, ama zorla indirme yöntemleri var. Tabii boş yerine savaş pilotları eğitimden geçmiyorlar nihayetinde. Onu yapmadılar. Uçaklar havalandı. Yaklaşık 21 uçak deniliyor. Hava sahası ilan etmişlerdi zaten. Yasağı ilan etmişlerdi son dakikada. Nicholas Burns, Amerika'nın Pekin'deki büyükelçisini çağırdılar. Sert bir nota verdiler. 1979'da diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşmaları var. Ortak bildiri var. Bu bildiriye göre Amerika'nın tek meşru temsilci olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığını anımsattılar. Anımsattılar ama... Amerika yani böyle şeylere çok dert eden bir ülke değil. İşine gelen ülkelerde bunları tanır, işine gelmeyenler de tanımaz. İşine gelenlerde azınlıkların hakları vardır, işine gelmeyenlerde yoktur. Hatta Naziler, neonazizm ideolojisini yaşatanlar o insanları ezebilirler. Böyle de ilkeliler, görüyorsunuz Donbas en bariz örnek. Dillerini insanların yasaklamaya kalkışan bir yönetim desteklendi Amerika tarafından. Dolayısıyla ilke yok burada tabii ki. Özgürlükmüş, demokrasiymiş, otokrasiymiş. Yani kimse kusura bakmasın, bu kadar ayan beyan dosyalar ortadayken komik oluyor yani. Ama tabii Amerika'yı, Amerikan tipi yaşam biçimini benimsemiş insanlar fazla da sorgulamıyorlarsa, da sormuyorlarsa ve bilmiyorlarsa tabii ki onlar mutlu mesut izleyebiliyorlar. Çin Halk Kurtuluş Ordusu neticede ne oldu? Pelosi bugün ayrıldı adadan. Dün akşam uzun menzilli gerçek mühimmatlarla konvansiyonel füzelerin kullanıldığı bir tatbikat yaptılar. Yani Pelosi gittikten sonra Çin ordusu ya da gitmeden önce başlattılar aslında. Ama de facto olarak ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Hemen de kaldırabilirler. Ada etrafında öyle bir tatbikat bölgeleri ilan edildi ki adeta bir abluka resmi ortaya çıktı. Amerikan yönetimi de bu arada Endonezya ile birlikte Avustralya, Japonya ve Singapur'dan da katılımlarla bir tatbikat yakınlarda, yani çok yakın değil gerçi, Sumatra bölgesinde. Onlar da özgür ve açık Pasifik. Amerika'nın geçip gitmesi gereken her yer özgür ve açık olmalı. Başka ülkeler oralara girememeli biliyorsunuz. Onlara kapalı olmalı tabii ki. Evet, şimdi Tayvan'dan ayrıldı yine uçakla ama çok da pahalıya patlamış. Amerikalı vergi mükellefleri Pelosi'nin bu şahane hegemonya şovunda son derece meşakkatli, saatlerce sürdü. Yani atıyorum 3 saat sürecek bir rotayı 10 saatte gitti. Abartıyorum tabii ki ama buna benzer bir durum. $90 milyon ödemişler sadece bunun için. Tabii avcı uçakları Japonya'dan havalandı, kendisine eşlik ettiler vesaire. Tayvan'da da yoğun tartışmalar çıkmış tabii ki. Yaşlı cadının ziyareti ana vatanımızın egemenliğine karşı ciddi bir provokasyondur. Mutlaka Çin günün birinde birleşecek. Barışçı birleşme dedikleri şeye vurgu yapanlar Tayvan içerisinde tabii ki var. Sadece bütün Tayvanlılar, şimdi şöyle bir resim çiziyorlar. Amerika'nın hoşuna giden ülkelerde herkes Amerika'nın hoşuna giden iktidarları gönülden destekliyor oluyor. Mesela Ukrayna'da 2014'ten beri hiçbir kontrolü olmayan Kiev yönetimi bütün Ukrayna'yı temsil edebiliyor. Halbuki oraya giremiyorlar. Onlar AB'nin parçası olmak istiyorlar. Nüfus aslında yarı yarıya bölünmüş ama onları hiç bahsetmeyeceksiniz. Duruma göre değişir. Amerika'ya göre değişiyor aslında bütün bunlar. Böyle enteresan. Beğenmiyorlarsa o zaman desteklemiyorlar demeniz gerekiyor. Kriter bu. Başka bir kriter yok efendim. Evet, Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanı pek çok sayıda açıklama yaptı. Tek Çin ilkesinin altını çizen, birazdan Gökhan Göçmen'le konuşacağız. Önce bir ekonomik kısıtlamalar devreye sokuluyor tabii yönetime karşı, ama halk da çekecek orada. Çinliler yaşıyor orada çünkü. Ne kadar sürecek bilemiyorum. Kum ihracatından tutalım da efendim meyve, sebze, balıkçılık alanlarında. Kum önemli bu arada. İnşaat ve çimento aklımıza gelsin. Şu an için bir çeşit yaptırımlar devreye sokulmuş gözüküyor. Ne kadar süreceğini dediğim gibi bilmiyorum. Amerikalılar bu arada Çin'in gelişmiş Çin çip tasarımına ulaşması, bir de bu elektronik tasarım otomasyon software'i dedikleri EDA, buna erişimini engellemek için hamle yapıyor Amerikalılar. Çok acayip. Ticaret savaşları bitecek mi bitecek derken dava imale gelecek bana sorarsanız, öyle bir acayip durum. Birleşmiş Milletler tek Çin politikasına sadığız diye açıklama yaptı efendim. Genel Sekreter Sözcüsü Stefane Dujarric'in yaptığı açıklama 1971 tarihli 2785 sayılı Çin kararına uygun hareket ettiklerini söyledi. Genel kurul kararı bu. Çin tek meşru temsilci bu kararda. Yani uluslararası hukuk derken buna atıf yapıyorlar. Ayrıca Amerika ile Çin arasındaki diplomatik ilişkileri kuran bildiriye tabii ki. Pelosi'nin çevreleme politikası, Çin'i çevreleme politikasını uyguladığı aslında görüşü geldi Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan. Yani Rusya deneyimli tabii bu konuda. Dolayısıyla böyle bir tespit yapmışlar. Tamamen provokasyon diye bugün Kremlin'den açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Ukrayna krizindeki tutumuna benzetmiş. Yani değerlendirmeye bile değmez aslında diyor ama aynı çizgiyi yansıtıyor. Benim şüphem yok diyor Sergey Lavrov. ABD'nin cezalandırılamaz olduğunu herkese kanıtlama arzusu var. Yani ben her şeyi yaparım, kimse bana bir şey yapamaz görüşünde olduğunu söylüyor. Myanmar'ı ziyaret ediyor bu arada. 9 yıllıktır ilk defa bir Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret gerçekleştiriliyor. Evet, şimdi New York borsası bu Tayvan ziyaretinden olumsuz etkilenmiş. Halbuki daha iyi durumdaydılar. Düşüşle kapanmış. Böyle bir bilgi var. Bir de tabii şimdi artık ABD eğer G7'den Rusya petrolüyle ilgili tavan fiyat çıkartmaya çalışıyorsa biraz işi zor tabii yani. Bundan sonra herhalde Çinliler bu deneyimden sonra Amerika'nın Ukrayna politikalarına pek de yanaşmak hiç istemeyecekler. Hatta Rusya'da bu konuda tabii espriler de yapılıyor. Çok şahane, Rusya-Çin işbirliğinin derinleşmesine hizmet etti bu ziyaret diye de yani bir 1-0 bir yenilgi var ortada, ama böyle değerlendirmeler de yapılıyor. Birleşmiş Milletler'de genel merkezde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının konferansı vardı. Aktarıyordum ben size iki gündür. Çin'den de açıklama geldi. İlk kullanan olmama ilkesine bağlı kalma sözünü vurgulamış Çin'in temsilcisi görüşmeler sırasında Fu Jong. Ama Çinliler tabii bizim öyle sizin kadar nükleer silahımız yok diyerek Biden yönetiminin START anlaşmaları için masaya oturmasını reddediyorlar. Tabii istikrar müzakereleri, stratejik istikrar müzakereleri diye anılıyor bu bütün bu gelişmeler, girişimler. Ona katılacak gibi gözükmüyor zaten. Rusya'nın uyarıları var bu konuda. Amerika'nın eylemleri yüzünden devletler arasında nükleer çatışma senaryoları yeniden gündeme taşındı. Tabii Amerikan yönetimleri sadece Biden değil, tek tek bütün silahsızlanma anlaşmalarından da çekilip gitmiş durumda. Hakikaten tehlikeli bir durum var bütün dünya için. Evet, ekonomide de öyle. OPEC toplantısı bugün yanılmıyorsam 13 OPEC üyesi ülke artı Rusya liderliğinde 10 petrol üreticisi bir araya gelecekler. Düşüş bekleniyor ama Eylül'de, ama fakat yükselebileceğini söylüyor analistler. Hakikaten karmaşık bir durum var. Hele de G7 Rusya'dan petrol taşımacılığını hedef alacak böyle yeni yaptırımlar falan devreye sokmaya kalkışırsa yandık, kül olduk diyeceğim var. Gerçi yani kendilerinde korkunç enerji fiyatları. Britanya'da abuk sabuk sivil toplum kuruluşları komşuların faturaları birbirlerine gönderilsin, durumu karşılaştırsınlar gibi yine abuk sabuk bir takım girişimlerde, sivil toplum biliyorsunuz Britanya'da, Anglo-Sakson sivil toplumu böyle önerilerde filan bulunuyorlar. Almanya'da Batı Almanya'ya elektrik tedarik eden şirket faturaların iki kattan fazla artacağını müjdelemiş durumda. %113'lük artış. Türkiye'de yalnız değiliz diyebileceğiz. En azından onu diyebileceğiz. Türkiye bunları çoktan açtı. Öncülük ediyoruz dünyaya. Efendim bakın, dünya bizi takip ediyor. hakikaten %113 şahane. Ne diyebilirim yani, artık ancak tepkimi böyle dile getirebiliyorum. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kuzey akımın akışı azalmıştı. Tribün sıkıntısı Kanada'ya edildi. Rusya'ya sokuldu. Başka tribünler, geçenlerde Ali Arif Aktürk'le konuşmuştuk. O tribünlerin 28 bin civarında bakıma ihtiyacı var. Öyle yılda her yıl yapılıyor. Normal rutin bir şey bu. Ama bu arada da tabii ki hem Rusya'ya yaptırım uygulayıp hem Rusya'dan gaz almak istemeyip hem petrol almak istemeyip hem Rusya'nın güvenilir tedarikçi olarak istenmeyen petrol ve doğalgazı vermesi gerektiğini söyleyeyim. Hem sigortalamaya yaptırım getirip böyle enteresan bir psikoloji içerisinde rasyonel değerlendirme de yapamıyorum. Bu psikolojik bir sorun artık zannedersem. Bu tribünler üzerinden de bir takım mesajlar, tribünler çalışır durumda, alın tribünleri çalıştırın, verin gazımızı demiş özetle Olaf Scholz. Zordalar çünkü hakikaten. Yaptırımlara tabi değil bu tribünler filan, seçecekler öyle. Rusya Federasyonu da kardeşim Kuzey Akım 2'yi devreye alın, bütün sorunlarınız çözülsün diyor özetle. Eğer rasyonel bir şeyden bahsediyorsak, her an kullanıma hazır olduğunu kaydetmiş durumda. Gerhard Schröder, eski Almanya Başbakanı da Moskova'da Putin'le de bir araya gelmiş. O da Kuzey Akım 2 işletmeye alınsın, mesele çözülsün. Piyasa ekonomisti olmadım ben ama olay basit. Arz azaldığında fiyatlar yükselir demiş. Adam doğru söylüyor. Evet, şimdi onun dışında döneceğiz. Başka başlıkları da aktaracağım sizlere ufak tefek. Fakat hemen konuğuma artık dönmek istiyorum. Dün küresel durum gerçekten önemli. Pelosi'nin bütün bu krizler yaşanırken Pelosi'nin Tayvan ziyareti ortalığı iyice bulandırmış durumda. Telefon hattımının diğer ucunda gazeteci yazar Gökum Göçmen var. Hoş geldiniz yayınımıza. Ha pardon, aramadınız. Özür diliyorum efendim, daha aramamış arkadaşlar. Arkadaşlar ararsanız 40 geçiyor çünkü. Şimdi bütün bunları kendisine soracağım çünkü hakikaten bunca ekonomik sıkıntı, bunca siyasi gerilim, en başta gelişmekte olan ülkelerde şimdiden patlamalar görülmeye başladı, toplumsal patlamalar. Bir de bunlara tüy diken bir takım adımlar atılıyor. Pelosi'nin ziyaretini bu çerçevede pek değerlendiren yorumcu hiç az değil. Telefon hattımızın diğer ucunda Gökhan Göçmen var. Çin'i çok yakından takip eden, Türkiye'de az sayıda gazeteciden birisi. Hoş geldin yayınımıza Gökhan.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Şimdi ben biraz özetlemeye çalıştım. Dün hakikaten çok gergin geçti. Ben ekseni bitirdiğimde Nancy Pelosi havadaydı. Kamikaze büyükanne diye de sosyal medyada lakap takmış durumdalar kendisine, biliyorsun. Şimdi programında yoktu. Nereye gidiyor diye herkes takip etmeye başladı. İlk gün falan kalkışamadı zaten. İki gün sonra olabildiğince Güney Çin Denizi'nden kaçınarak çok meşakkatli, çok uzun saatler süren bir yolculukla sonunda indi ama. Çin, hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Herkes tartışıyor bunu. Çin neden Pelosi'nin ziyaretine bu kadar itiraz etti? Neden son ana kadar engellemeye çalıştı? Önce bunu sorayım.
Aslında yani bu en temel olarak Çin ve ABD ilişkilerinin diplomatik temelini oluşturuyor Tayvan meselesi. Bunu bilmek lazım. Yoksa Amerikan hiyerarşisindeki 3. sıradaki bir ismin güvenli olduğu takdirde dünyanın her tarafına gitmesi beklenir. Yani en azından böyle söyleyebiliriz. Fakat Tayvan meselesi özel bir mesele. 1972 yılında Çin ve ABD arasında bir ilk görüşme gerçekleşmişti. Ve 1970 yılındaki Şanghay bildirisi olarak kısaltabiliriz onu. 1972'de Amerika Birleşik Devletleri demişti ki ben Tayvan ve Çin'i tek bir parça olarak kabul ediyorum demişti. 1979 yılına geldiğimizde ise taraflar birbirlerini karşılıklı olarak tanıdılar. Yani bu ne demekti? Artık Çin'in temsilcisi olarak Tayvan'daki hükümeti değil, aksine Çin Komünist Partisi'nin kurduğu Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyorum dedi. 1979 yılında Amerika Birleşik Devletleri. Bu ne demekti aynı zamanda? Tayvan'ın da Çin anakarasına dahil olduğu, yani tek Çin ülkesi olarak özetleyebileceğimiz prensibi kabul etmesi demekti. Kaldı ki kaldı ki 1979'da bunu yazılı olarak da beyan etti Amerika Birleşik Devletleri. Dedi ki tek Çin ülkesine saygı duyuyoruz ve Tayvan'la ilişkilerimizin ekonomik, kültürel ve resmi olmayan, altını çiziyorum bu nokta önemli, resmi olmayan düzeyde devam ettireceğiz dedi. Bu resmi olmayan meselesi önemli çünkü bir büyükelçiliği de yok. Birleşmiş Milletler'de bir sandalyesi de yok Tayvan Adası'nın. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde orada herhangi bir temsilcisi yoktur resmi görevde bulunan. Hep genelde emekliler, emekli diplomatları vesaire kültür zannediyorum bir ofis var. Onun üzerinden ilişkilerini yürütüyordu. Bu tek Çin ülkesine olan bağlılığını 82 yılında da yani 17 Ağustos bildirisiyle de Amerika Birleşik Devletleri doğruladı. Bunlar tabii hep kağıt üstünde bizim konuştuğumuz şeyler. Şimdi gelelim gerçekte ne oldu? 17 Ağustos bildirisinde Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'a kendisini koruması için silah satmak istediğini belirtti. Bu yönde bir sinyal verdi. Çok da fazla süre geçmeden zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne Tayvan'la ilişkiler yasası kabul edildi. Bu yasa uyarınca da Amerika Birleşik Devletleri sistematik biçimde Tayvan Adası'na silah gönderdiler. Peki bir yüzden, adeta bir yüzden gemiden bahsediyoruz burada. Amerikalılar öyle tanımlıyor. Çin'in burnunun dibinde bir adayı silahlandırmak demek zaten daha önce attığınız imzaları ileride çiğneyeceğiniz anlamına gelir. Diplomatik evet. olarak da Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş bu durumu aşındırmaya başladı. İlk olarak Tayvan'ın bir liderini davet etmişlerdi. Kongre davet etmişti. O dönem Bill Clinton izin vermedi ama kongre bir şekilde vizesiz olarak ülkeye bu adamı kaçak göçek soktu. Üniversitede konuşmasını yaptırdı. Ve bugün aslında ilerleyen zamanlar diye konuşuruz. Üçüncü Tayvan krizi patlak verdi.
Evet.
Çin gerçek bir tatbikata başladı. Gerçek silahların, mermilerin kullanıldığı. Ve Tayvan adasını da vurdu. Üçüncü Tayvan krizi böyle başlamıştı. 25 yıl önce bundan 25 yıl önce de yine bir ABD'li temsilciler meclis başkanı gitti. Gingrich diye. Fakat o dönem mesela neden bu kadar büyük kriz çıkmadı? Birincisi şunu bilmek lazım. Yani Çin o dönemki ve bu dönemki gücü arasında elbette epey mesafe var. Şu anda çok evet. ciddi biçimde Amerika Birleşik Devletleri uyarıyor. Hatta öyle ki zannediyorum Biden'a yani ateşle oynuyorsun elin yanar diye uyarıda bulunabilecek kadar özgüven sahibi bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bir de o dönem şu vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidarda demokratlar vardı. Temsilciler meclisi ise cumhuriyetçilerin elindeydi. Dolayısıyla biraz daha bunu bir iç karışıklık gibi resmedebildi Clinton yönetimi. Bir de şu noktanın altını çizmek lazım. Gingrich Tayvan'a gitmeden önce yine Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Hal böyle olunca sanki aynı çatı altındaki iki farklı durak
evet.
de vermiş oldu. Bir
evet, ben de onu hatırlıyorum. Önce Çin'i ziyaret etmişti. Evet.
Tabii bu yani Çin'de evet. böyle olmadı. Ne oldu? Biraz daha yakınlaşalım. Trump dönemine gelelim. Trump 2018 yılında bir kanun karar çıkardı ve dedi ki Tayvan artık resmi yetkililerdi, gidebilir dedi. Hemen ardından Sağlık Bakanlığı bölgeye gönderdi. Biden yönetiminde ise, Biden iktidarında ise Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına tek Çin ülkesi çıkartıldı Tayvan bilgi notu bölümünden. Daha sonra gelişmeler ama bu aslında bir niyet göstermesi açısından, bir yoklama açısından önemliydi. Ve nihai olarak da işte Nancy Pelosi'nin olayına böyle geldik. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü uzunca bir süredir Amerika'nın sistematik olarak ve giderek fazla vites arttırdığı bir Tayvan kartından bahsediyorum. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti de bu aslında her ne kadar Biden tek Çin ülkesine bağlı olduğunu, hatta Pelosi gibi isimler tek Çin ülkesine bağlı olduğunu söyleseler de artık bu barışçıl birleşmenin giderek ihtimal dışı kaldığını, çünkü yine Amerikalı yetkililerin ifadesiyle bu adayı bir oklu kirpiye dönüştürmek istiyoruz diyor Amerikalılar. Bu adayı giderek kendisinin burnunun dibinde silahlandırıldığını görebiliyorlar. Yarın öbür gün bunu Covid döneminde de görmüştük. Tayvan'ı çeşitli vesilelerle BM'ye katmak, uluslararası yardımlaşma vesaire diye uluslararası etkinliklere katmak. Şunu görüyor. Amerikan hiyerarşisinin üçüncü ismi gitti. Yarın ne olacak? Yani bugün başka bambaşka uluslararası platformlarda bir aktör olarak tasarlandığını görüyor. Ve aslında birikmiş bir fay hattının patlamasını biz gördük.
Evet.
Temsil olayında.
Evet. Peki şimdi tabii Çin'in dün tabii herkes uçağı izledi heyecanla, akşam saatlerinde indi, inecek, ne bitti derken bir kısım insan da hayal kırıklığına uğradı. Gerçi böyle yok uçağı vurmasını bekleyenler biraz komik geldi ama hani sonuçta savaş uçağı pilotları da sivil uçakları yere indirme vurmak değil ama belki yere indirme konusunda belli eğitimler de alıyorlar. Beklenti biraz o yöndeydi. Çünkü Çin son dakikada bölgede bir takım kararlar aldı. Savaş uçakları harekete geçti. Tansiyon yükseldi. Nihayetinde ama Pelosi indi. Biraz Amerika'da tabii bu bir zafer olarak algılanıyor. Çin'de nasıl algılanıyor ve sonra çok sert tepkiler, açıklamalar tabii ki yapıldı. Ama evet, Çin'in bütün bu olup bitenlere karşı verdiği tepkiler, bazıları yanlış mı anladı? Ben mesela daha izin vermeyeceğini düşünüyordum. Herhalde yanıldım. Yani uçağın inmesine izin vermeyeceklerini düşünüyordum. Önce bunu belirterek sorayım. Tepkileri nasıl değerlendirmek lazım? Nasıl tartışılıyor Çin'de bu tepkiler ve uçağın inmesi?
Şöyle bahsetmek lazım. Yani bu Çin tabii ki uçak inene kadar bütün olanaklarını kullandı. Hatta Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying hala Washington yönetimiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi ve şöyle de bir mesaj verdi aslında. Blinken'la görüştüler zannediyorum. Bu gezinin bireysel olduğu yönünde kendilerine bir iletimde bulunduğunu.
Yok canım.
Yani Amerika'da böyle tutarmaya
çalışıyor.
Anladım. Zaten bir taraftan da hani iyi polis kötü polis misali.
Tabii.
Ordu bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor vesaire diye
klasik
demeç vermişler. Aslında evet. Amerikan siyasi sisteminin esnekliği bu anlamda bir kolaylık sağladı onlara. Çin de bunun önüne geçmek için elindeki tüm imkanları kullandı. Hem diplomatik anlamda hem de gerek sosyal medya yoluyla yaptığı açıklamalarda. Dikkat edin, tabii Çin'in gazeteleri, işte Global Times vesaire gibi gazetelerde çok sert cümleler.
Evet.
Ama Pekin'den, Beijing yönetiminden gelen açıklamalarda sadece Amerika'nın ağır bir bedel ödeyeceğinden bahsedilmiş.
Evet.
Elimiz kolumuz boş durmayacak dendi ama bunun zamanı ve yeri söylenmedi. Şimdi aslında ben bu tartışmalarda hep bir tevatür vardır. Dönemin Çin Dışişleri Bakanı Chuanlai'ye şeyi sorarlar. İşte Fransız devrimi hakkında ne düşünüyorsunuz diye. O da şu yanıtı verir. Bunu değerlendirmek için henüz erken. Aslında bu tevatür mü, gerçek mi, bu olay yaşandı bilmiyoruz ama bu bize Çin'in yönetimiyle ilgili şöyle bir bilgi veriyor. Daha temkinli olmak ve aslında hesaplaşmayının zamanını, yerini kendisinin belirlemesi. Böyle bir
evet.
Bakın, Çin'de aynı zamanda bir
de deneyim oldu herhalde, değil mi? Amerikan yönetimiyle bir başka sıcak deneyim yaşamış oldu. Yani ne bekleyebilir, ne beklemeyebilir, nerelere kadar anlaşılabilir, nerelere kadar aslında asla anlaşılamaz içinde bir sınav oldu diyebiliriz. Ne dersin?
Tabii. Çin'de de yani Çin'de uzun süredir aslında toplum da çeşitli, aydınlar da çeşitli fikirler içerisinde. Kimi aydınlar içerisinde Çin ve Amerika'nın birlikte iyi biçimde geçinebileceği, bunun gibi bilek güreşi olmadan da dünya halledilebileceği, hatta bir dönem işte China America diyorlardı ki İngilizce isimleri yan yana getirerek bunların birlikte geçinebileceği fikirler vardı. Fakat gelinen nokta, dediğim gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik belgesinde yer aldığı üzere Çin'i bir stratejik rakip olarak gördüğü, tüm imkanlarını kullanıcı ve aslında bu Amerikan belasından tırnak içerisinde kaçamayacaklarını bir kez daha anlamış oldular. Bu kriz, Pelosi krizi peki neyi tetikleyebilir, neyi şey yapabilir?
Evet, onu soracaktım. Sonucu itibariyle, evet.
Şu burada önemli. Çin bir dizi eylem, yani zamana yayarak kademeli biçimde bu işi hayata geçirecek. Fakat bu alıcı önlemlerin takvimini biraz daha ileriye taşıyabilir. Benim öngörüm bu. Bir de şimdi yarın bir Çin ordusu tatbikata başlayacak ve oldukça 7'sine kadar sürecek bir tatbikat bu. Şimdi 3. Tayvan krizini bahsetmiştim hatırlayacak olursanız. Tayvan'ın ilk seçilen liderini ABD'ye çağırdıkları zaman yine Çin bir tatbikata başlayacağını duyurmuştu ve tatbikatın içerisinde de Tayvan adasının kimi bölgelerine, yani o Tayvan'a bağlı kimi adacıklara kurşun yağdırmıştı, mermiler gelmişti, bombalar gelmişti. Şimdi ben tabii bu bir şey olarak, belki bir öngörü ya da şey olarak ya da bilgiye dayanarak söylemiyorum bunu ama şunu söyleyebilirim, artık bu tatbikatları çok daha fazla sık ve rutin biçimde göreceğiz. Bu nokta oldukça önemli.
Peki dün açıkladıkları tatbikat bölgeleri adeta bir ablukaya işaret ediyordu ama şimdi şunu belirterek sormak istiyorum. Sonuçta Tayvan Adası'nda yaşayanlar da Çinliler. Yani Çin Barışı Birleşme'den bahsediyor. Bir takım başka yaptırımlar da yok, işte kumdu, sebzeydi vesaire açıklandı. Ama herhalde Çin bunları böyle sivil nüfusun zararına gelişecek şekilde de kullanmak istemez diye aklıma düşüyor. Bilemiyorum, yanılır mıyım, sen ne dersin?
Tabii. Zaten bu kum dediğimiz olay da çiplerin üretiminde vesaire de
evet.
kullanıldığını okudum, gördüm. Bu noktaya oldukça
evet,
önem gösterebilir.
Evet.
Fakat iş bir noktadan sonra şuna gidiyor. Evet, iki yani farklı milliyetten falan değiller bunlar. Ataları dedeleri ortak yani böyle bambaşka ulustan falan bahsetmiyoruz ama şunun da altını çizelim. Ulus dediğimiz şey de inşa edilebilen bir organizma. Yani mühendislikler eşliğinde inşa edilebilen şeydir. Ulus dediğimiz olayda ve Amerika Birleşik Devletleri inatla Çin'in burnunun dibinde farklı bir ulus inşa etmeye çalışıyor ve iktidarda bulunan Demokratik İlerleme Partisi de buna destek veriyor. Bu nereye kadar devam edebilir? İşte Çin açısından barışçıl birleşme meselesinin de gelip dayandığı nokta bu. Çünkü barışçıl birleşme dediğimiz şey halkların iradesine dayanıyor günün sonunda. Çin tabii ekonomik enstrüman vesaire kullanacaktır ama günün sonunda halkların iradesine bağlı olacak bir şey burada. Ve benim gördüğüm Amerika Birleşik Devletleri bunu diplomatik olarak kesiyor, askeri olarak kesiyor ve adada bulundurduğu vekilleri sayesinde, liderlik sayesinde bir adım daha ileriye gidiyor. Dolayısıyla Çin artık benim tahminim olur ki bu meselenin yani barışçıl birleşme meselesinin iktidarda Demokratik İlerleme Partisi olduğu sürece oldukça güç olacağının farkında.
Evet. Evet, hakikaten öyle gözüküyor dediğiniz gibi. Bir de küçücük bir şey daha, vaktim azalıyor ama özellikle BM açıklama yaptı. Rusya'dan açıklamalar, tepkiler geldi. Çin'in yanında durduğunu gördük Rusya'nın. Ve bir de saptama tabii. Şimdi Rusya'nın da Amerika Birleşik Devletleri ile ve çevreleme politikasıyla çok uzun bir tarihi olduğu için en son Ukrayna'da Minsk anlaşmalarının çöpe atılmasıyla patlak veren kriz hali düşünüldüğü zaman şimdi tamamen provokasyon olarak nitelendirildi Rusya Federasyonu tarafından. Rusya'nın dayanışma mesajları da eksik olmadı. Bunu Pekin'in nasıl gördüğünü Rusya'da da yorum yapılıyor çünkü aslında Pelosi'nin ziyaretinin Rusya'nın pozisyonuyla Çin'in pozisyonu yakınlaştırdığı yolunda değerlendirmeler var. Ne dersin? Son olarak bir de kısaca onu sorayım.
Hemen noktayı belirtelim. Kullandıkları cümle çok enteresan. Tıpkı Çin'in Ukrayna krizinde kullandığı şeyin aynısını yer değiştirerek kullandı Rusya. Güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve meşru buluyoruz dedi. Bu oldukça aslında iki taraflar arasında bir alışılagelmiş artık bir şey, mesajlaşma yöntemi diyebiliriz. Çünkü tarafların birbirinin güvenlik kaygısını anlaması önemli. Ama Çin burada, yani Pelosi'nin bu kışkırtmasının Rusya ve Çin'i dünyanın geri kalanı karşısında bir blok haline getirmek istediğinin de farkında. Dolayısıyla böyle bir kutuplaşma izlenimi vermemek için ne Rusya ne Çin çok daha fazla yani silahı göstererek yardıma gelelim mi ne halinde bir atılım yapmayacaktır. Siyasi destekle sınırlı kalacaktır. Çin'in de istediği bu, Rusya'nın da istediği.
Zaten.
Tabii bir kamplaşma, kutuplaşma görüntüsü vermemek adına. Ama tabii şahsi olarak da şunu söyleyebilirim, yani dünyada gelişmekte olan, kalkınmakta olan ülkeler bir şekilde Xi Jinping'in, özür diliyorum, Vladimir Putin'in neler hissettiğini anlayacaktır diye düşünüyorum. Yani Türkiye buna dahil, Çin de buna dahil, hegemonyaya rağmen gelişmekte, kalkınmakta, kendine özgü bir yol inşa etmekte kararlı bütün ülkeler öyle ya da böyle farklı derecelerde, farklı vehçelerde Vladimir Putin'i anlayacaktır diye düşünüyorum.
Evet, peki. Çok çok teşekkür ediyorum Gökün Göçmen değerlendirme için. Bakalım biraz daha sakinleşsin. En azından dünya barışı açısından da değerlendirmek lazım tabii ki bunları. Amerika'nın hegemonyasını sürdürme hırslarının sonu olmadığını da temkinlikle bir kenara not etmekte fayda var. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Evet, bu kriz burada kalır mı, yumuşar mı, ne olur hep beraber takip edeceğiz. Birkaç küçük not daha aktaracağım programa son vermeden önce. 5 Ağustos'ta Soçi'de bu hafta sonu 4-5 Cuma günü olacak. Eksene ne kadar yetişecek bilmiyorum. Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi buluşması olduğunu not edelim. Öncesinde İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü bir Amerika'dan gelen temsilciler meclis heyetini ağırlamış. Özellikle Türkiye'nin F-16 talebinle ilgili gelişmelerden memnuniyetini dile getirmiş. Ne gibi gelişme olduğunu ben doğrusu bilmiyorum. Orta Doğu'dan belki Irak'ta bunu yarın işlemeyi planlıyorum. Sadr grubu parlamentoyu işgal etti. Irak'ta Ekim'den beri hükümet kurulamıyor. Amerika, Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yeni silah Patriot sistemleri ve Taat füzelerinin satışına ki epey tuzlu, 3 milyar 2.2 milyar dolar onay vermiş durumda ve Yemen'de de ateşkesi Birleşmiş Milletler 2 ay daha uzatmış. Ateşkesi ilan ediliyor da çözüm çıkmıyor genel Yemen'de ve savaş tüm hızıyla da devam ediyor. Unutmamak gerekiyor. Evet, Kiss and Drive'dan In Your Eyes diye bir şarkı seçmiş arkadaşlarım. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
What on earth am I meant to do? In this crowded place, there is only you. Was going to leave, but now I have to stay. You have taken my breath away. Ooh, is the world still spinning around? Spinning around. Ooh, I don't feel like coming down. It's in your eyes. I can tell what you're thinking. My heart is sinking too. It's no surprise. I've been watching you lately. I want to make it with you. Destiny has a funny way. When it comes and take all your cares away, I can think of a single thing. Rather than what a beautiful state I'm in.
Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.